Merhaba, iki satırın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün birkaç gündür Türkiye'yi meşgul eden, daha doğrusu Türkiye'nin bazı kesimlerini meşgul eden bir tartışmaya değineceğiz biz de. Çünkü doğrudan bu yayını da yaptığımız mecrayı ilgilendirecek şekilde başladı, ortaya çıktı bu tartışma. Herkesin malumu bir fon tartışması bu. Oda TV internet sitesinde fon alan, yabancı kuruluşlardan fon alan bazı toplum örgütleri ve medya kuruluşlarıyla ilgili bir haber yayınlandı. O haber üzerine de bir tartışma başladı. Bu haberde Medyascope TV de gündeme geldi ve Medyascope TV'nin genel yayın yönetmeni Ruşen Çakır da tartışmaların merkezine kondu o kesimler tarafından. Gerek haberin verilişi, gerek sonraki tartışmalar açısından. Şimdi biz bu tartışmaya yaklaşık 3 yıldır da yayın yapmakta olduğumuz Medyascope TV'nin özgül durumundan öte bu tartışmanın ortaya çıkış koşulları üzerinden biraz değinmek istiyoruz. Ne oluyor? Neden şimdi? Neden şimdiden kasıt şu. Başlığımız da bu. Fon tartışması neden şimdi? Bundan kasıt şu. Yaklaşık 6 yıldır yayında Medyascope TV ve son 5 yıldır kullanılan fonlar üzerinden bir tartışma yapılıyor. Dolayısıyla bugün bunu güncelleyen saik nedir? Yani ne oldu da birdenbire bu tartışma, bu konu zaten Medyascope'un kendi internet sitesinde ilan ettiği, duyurduğu, gizli saklı olmayan bu mesele bir hayati mesele haline geldi. Çünkü bunun soldan da karşılığı oldu. Bazı sol çevreler de bu konuda pozisyon almaya kendileri pozisyon aldılar ve başkalarını da pozisyon almaya davet ettiler. O açıdan bir arka plan konuşmak istiyoruz. Ne oldu da şimdi bu tartışma ortaya çıktı? Aslında ne amaçlanıyor? Çünkü şu çok açık ki 5 yıl sonra böyle bir haberin, buna haber demek de aslında çok belki doğru değil. Ama böyle bir metnin ortaya çıkışıyla birlikte bu tartışma kaçınılmaz hale geldi. Aslında neyin kavgası sürdürülüyor buradan? Bunu tartışmaya çalışacağız. Bahadır, sen İstanbul'da da değildin. Üstelik çok uzak bir yerde internet erişiminin de pek olmadığı Kayseri'deydin, değil mi? Biraz da geç takip etmek durumunda kaldın. Bütün olan biteni çok sıkıştırılmış bir anda zamanda takip etmek zorunda kaldın. 3-4 gündür böyle bir şey konuşuyor bütün
Yani,
memleket, biliyorsun.
evet. Yani şu bir kere fon tartışması ya da bu tür bu başlık altında yapılan tartışma Türkiye'de yeni değil biliyorsun 90'lı yıllardan başlayan. Sadece Türkiye ile de ilgili değil. Esasında çok geçmişte Latin Amerika üzerine incelemelerde çok sık gündeme gelmiş bir meseledir ama oranın o tartışmaların çapı denk düştüğü siyasal ortama baktığın zaman bir manası var. Şunu kastediyorum. Mesela özellikle Allende iktidarına karşı işte Ford Vakfı'nın
Şili'de, değil mi?
orada Çili'de sürdürdüğü bir faaliyet vardır. Aslında ilk fon tartışmaları da buradan çıkar ama şimdi bunu tek başına aldığın zaman bütün ülkeleri bir şablon olarak koyabilirsin. Oradaki şunu unuttuğumuz zaman yani bu tartışmanın niye çıktığını ve nasıl bir şeye denk düştüğünü anlayamayız. Yani her şeyi aynı kefeye koymuş oluruz. Orada bir popülist yöntemleri ağırlıklı olsa da bir sosyalist iktidar var, bir sınıf hareketi var, işçi hareketi çok güçlü, bir kamulaştırma politikası yürütülüyor ve buna karşı ABD'nin sadece Ford Vakfı veya benzer vakıflar üzerinden üniversitelerde bir entelektüel hegemonya kurma faaliyeti yok. Aynı zamanda casusluk faaliyetleri var, kontrgerilla faaliyetleri var, askeri darbe hazırlanıyor, suikastler, cinayetler var, ordu içinde klikler var, polis içinde klikler var ve bunlar Allende'ye karşı. Yani topyekün bir sınıf mücadelesi diyebileceğimiz aslında bir toplumsal çatışma ortamı diyebileceğimiz bir ortam var ve karşı tarafın yani sol sosyalist kesimlerin yükselen bir direniş gücü var, örgütlük gücü var. Şimdi bütün bunlarda bu tartışma burada çıkmıştı ilk defa dünyada. Hani yeni bir şey değil derken bunu diyorum. Ama biz niye zaten neden şimdi çıktı derken aslında bu toplumsal zemini, ortamı onun bu tartışmanın iyi yaratan koşulları göz ardı ettiğimiz zaman şeye döner. Yani o fon alıyor, hain ya da devşirilmiş aydın gibi aslında çok daha basit hatta iktidarın uzun yıllarda sürdürdüğü politikanın bir benzerini tekrar etmek dışına çıkmaz. Türkiye'de de o yüzden bu zeminde bakmak lazım. Ben şunu ayırmak gerektiğini düşünüyorum Hakkı. Yani sen neredesin bilmiyorum ama işte bir medya kuruluşu, medya tartışmasında eskiden beri medyaların, gazetelerin, televizyonların finansmanı tartışılabilir. Nasıl ki yandaş havuz medyayı tartışırken kamu kaynaklarının kullanılmasını tartışıyorsak, nasıl ki mesela örneğin Evrensel'in de kendine ait bir finansal kaynağı vardır ve bunu ilan eder. Abonelerinden daha çok da seslenen bir işçi, emekçi kesimlerin yardımıyla ve onların aboneliğiyle, onların desteğiyle ayakta kaldığını 25 yıldır söylüyor. Bu bir finansman modelidir. Bağımsız medya ya da özgür medya olarak tırnak içinde kullanıyorum. Ben o kavrama çok katılmıyorum. Yani özgür medya şeyine ya da bağımsız medya kavramına da çok katılmıyorum. Onun finansal kaynakları tartışabilir. Yani bu bir medya tartışması olarak yapılsa bir anlamı var. Hani dersin ki finansman kaynağına göre bağımsız ya da özgür yayın yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Pozisyonu ne diye tartışabilir. Ama bu karşımızda olan fon tartışması ki kaynağı sen de söylediğin gibi Oda TV. Oda TV'yi aşıyor hatta Soner Yalçın. Hani az çok Soner Yalçın değil evet, ki. Evet. Yani ne olduğunu herkes bilsin. Ya da en azından uzun uzun anlatmak zorunda kalmayalım. Niyetin ne olduğunu göstermek bakımında. O açıdan bu tartışma bir medya tartışması değil. Tamamen siyasal bir tartışma. Siyasal tartışma olduğu için de bunun bağlamından çıkarttığımız zaman ortada şey kalıyor. Tıpkı iktidarın sürekli olarak başka araçlarla yeniden ve yeniden ürettiği bir takım soyut ilkelerle hareket etmek şeyinde kalıyorsun. Yani fon alıyorsun. Ha onun sesisin. Bu yayını yapıyorsun. Demek ki bu tarafa karşı bir gizli ajandan var gibi bir şeye dönüyor. Ben takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Dediğim gibi yani çok imkanım yoktu. Çok geldikten sonra hepsine bakmaya şansım oldu ama çok bildiğimiz mevzu var. Yani fon tartışmasının ilk niye bu kadar ateşli bir şekilde bu seferki fon tartışmasının niye bu kadar ateşli olarak çıkmasının nedenini biliyoruz ki Afgan mültecilere yönelik görüntüler yayınlanmaya başlandı. Zaten Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye toplumunda, siyasetinde, muhalif kesimlerde bir kafa karışıklığı. Netleşememiş tartışma mevcut. Ki çok da doğal bu. Ben onu da garip karşılamıyorum. Çünkü dünyada yeni bir şeyle de karşı karşıyayız. Yani bu öyle kolay çözülebilecek. Kolayca bir takım ahlaki değerlerle hareket ederek içine çıkabileceğimiz bir şey değil. Milyonlarca insan bir yerden bir yere hareket ediyor. Zaten sorumlu olan bir toplumun içine atıyorsun. Yani kaynayan bir kazanın içine atıyorsun bu insanları. Onların geldiği yerdeki bütün o savaş politikaları senin iç politikanı, siyasetin iktidarını etkiliyor. Dolayısıyla bu yeni bir şey. Yani bu tarihte daha önce karşılaştığımız türden bir şeyle karşı karşıya değil, toplumsal sorunla karşı karşıya değil. Yeni bir şey olduğu için bu tartışma çok doğal. Ama bu tartışmayı sürdürürken şundan da kopartmamak gerekiyor. Yani mülteci tartışmasını. Mültecilere yaklaşımla iktidarın kendini nasıl tahkim ettiği arasındaki bağı da kaçırmamak lazım. Hani bu basitçe mültecilerin kendisini tartışmakla da ilgili değil. Türkiye'nin 19 yıldır uyguladığı dış politikayı, siyaseti, içerideki otoriter politikaları, ekonomik politikaları, sermayenin iş gücü ihtiyacını, ucuz iş gücü ihtiyacını, sermayenin aynı zamanda şöyle kullanayım tırnak içinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan emekçiler üzerinde ikincil bir baskı aracı olarak kullanabildiği bir şey oluşuyor. Bunu iyi görmek lazım. Bu şu an düzensiz bir göç olarak tanımlanabiliyor ama 5-10 yıl sonra bu bir iş gücü üzerinde ikincil bir baskı aracı haline dönüşeceğini de görmek lazım. Yani buraya doğru gidiyor çünkü. Bütün bunların içinde ben baktığım zaman fon tartışmasında bundan çok ayrı olduğunu düşünüyorum. Buradan ateşlenmiş bir şey. Sen de dediğin gibi 2015'ten beri nasıl finanse edildiği Medyascope'un açıklıyor. Medyascope'un yayın yönetmeni ve kurucusu Ruşen Çakır kendisi zaten fikrini çok açık söylüyor. Bunu çok defalarca anlatıyor. Buradaki tartışma bir Medyascope ve fon tartışmasının biraz daha ötesine geçiyor dolayısıyla.
Evet, bence de hani doğrusu sanırım konuyu çünkü şey kolay bir hamle oldu. Hani Medyascope'un etkisi, yaygınlığı, hani orada program yapan, yayın yapan insanların çeşitliliği, çokluğu bu tartışmayı popüler, köpürebilir hale getirdiği için sivri ucu oraya yöneltilmiş bir şey oldu. Hani haberlerin takdim edilişinde de kullanılan fotoğraflar, görsel içerik falan. Orada bir hani burayı hedefleyen, tartışmanın bunun üzerinden yapılmasını hedefleyen bir şey vardı. Halbuki sanırım bunu başka yere, hani ait olduğu yere doğru biraz çekmek lazım. Çok katılıyorum Bahadır. Mülteci meselesiyle peş peşe geldi bu. Şimdi adına düzensiz mülteci, kaçak göçmen ne dersek, hani çeşitli kesimler başka isimler söylüyorlar. Şöyle bir durum var. Özellikle Afganistan'la ilgili, hani Amerika'nın çekilmesi ve Taliban'ın yavaş yavaş Afganistan'daki lekesini genişletmesiyle birlikte bir göç hareketinin arttığına dair bir haber propagandası, bombardımanı başladı. Birkaç internet sitesi, hatta birkaç Twitter sayfası ya da Twitter hesabı, işte çeşitli görüntüler, bazıları Türkiye'ye ait olmayan, bazıları başka mevsimlerde çekilmiş, çeşitli görüntüler yayınladılar. Birkaç adli olay köpürtüldü ve hani toplumda da şöyle bir sorun var, bu gerçeği de kabul etmek lazım. Evet, mülteci meselesi de öyle, sadece insani pozisyonlar, ahlaki pozisyonlar, erdem, politik doğruculukla, tek başına bunlarla halledilebilecek bir mesele değil. Bu iş gücü piyasasını doğrudan etkileyen bir şey. Hani bir örnek, Türkiye'deki çobanlığın Orta Anadolu'dan Trakya'ya, Ege'den, mülteci karşıtlığının en yaygın olduğu kıyı Ege, Trakya gibi, Akdeniz gibi yörelere, her yerde, neredeyse Doğu Anadolu'da dahil, çobanlık mesleğini mesela Afganlar yapıyor Türkiye'de. Afgan çobanlar üzerinden gidiyor. Hani
Hakkı araya giriyorum da şimdi ben hani bu kısa izin dönemi Orta Anadolu'yu gezdim hani biraz. Evet. Öyle söyleyeyim yani. Herhalde. Hatta mültecilerin indiği hani o görüntü var burada. Niğde'ye de. İşte Kayseri, Sivas arası o yoğun olarak hayvancılığın ve tarımın yapıldığı yerlerde de ya bayağı uzun uzun gözlemleme şansım da oldu aslında. Ve orada konuşulduğu zaman, yani birebir tanıklığı anlatayım kısaca bir not olarak. O kadar sevinçliydi ki insanlar. Afgan çalışanların ücretleri biraz yükseldiği için bu yeni göç dalgasının bu ücretleri düşürecek. Herkes şu an mesela işçi tutmak yerine, Afgan işçi, biraz daha beklemeyi tercih ettiklerini söylüyorlardı. Çünkü bu yeni gelenlerin ücretleri biraz daha düşeceği ve daha fazla...
Havuz dolunca...
Bunu abartarak söylemiyorum. Yani onlarca konuştuğum çiftçiden, köylüden ya da hayvan besicilik yapan insanlardan duyduğum şeyi söylüyorum. Yani onlar şey bakmıyor. Taliban'dan kaçıyor, devletin politikası falan değil. Tamamen bir ekonomik tırnak içinde rant, fırsat şeyi olarak görüyorlar. Ve Niğde'ye inen göçmenlerin hepsi de iş bulmuş zaten. Yani adrese teslim getirmiş bir şey. Bunu hani belirterek söyleyeyim.
Evet, zaten hani dünyanın her yerinde sanırım geçmişte de bu tür göç, hani emek yoğunluklu göç akınlarıyla göçmen karşıtlığı ve milliyetçilik, ırkçılık aslında birlikte gelişen şeyler. Yani hem onların ucuz emeğinden yararlanmak, hem de bunu bir ikincil ürün olarak bir politik şeye tahvil etmek, milliyetçiliğe, ırkçılığa tahvil etmek geçmişte de hani Amerika'da da yaşanmış, dünyanın başka yerlerinde de yaşanmış bir şey. Şimdi bu böyle bir gündem ve tartışma vardı. Bu tartışmayı zaten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri göndereceğiz, Türkiye'deki mültecileri geri göndereceğiz sözü üzerine başlayan, sonra bir takım başka CHP sözcülerinin benzer yöndeki açıklamalarıyla tetiklenen bir tartışmaydı. Onun arkasına geldi bu fon tartışması. Şimdi bu güncel tartışmanın yanı sıra bir başka gerçek, biz zaten diğer programlarda da bahsediyoruz. AKP ve Erdoğan rejimi siyaseten de toplumsal bağlar açısından da güçsüzleşiyor, eriyor. Yani bu gerçeği artık herkes, neredeyse AKP'liler bile bu gerçeği teslim ediyorlar. AKP eriyor ve dolayısıyla bir aslında bir post AKP, bir post Erdoğan dönemi, Erdoğan sonrası dönemine ilişkin siyasal içerikli bir tartışma da başlıyor. Bence Oda TV'nin yaptığı ya da Oda TV'nin bu haberi üzerinden başlayan tartışma aslında bir tür geleceğe ilişkin bir kavganın öne çağrılması gibi bir şey oldu. Bu nedir bu? Şimdi şunu söyleyebiliriz. Medyascope bugünkü içeriğiyle, hani Türkiye'de basın üzerinde anormal, olağanüstü bir baskı var. Medyascope da bugünkü içeriğiyle aşağı yukarı bu baskının ortadan kalktığı koşullarda, hani kısmen tedrici de olsa bu baskının gevşediği, kalktığı ya da tek başına merkezi bir saray rejimi lehine bir baskı olmaktan çıktığı koşullarda bir tür yeni ana akımı temsil edecek, onu yavaş yavaş inşa eden bir pozisyon edinmeye başladı. Bu tabii ki hem kültürel ve siyasal bir hegemonik etki anlamına da geliyor. Ve buna karşı taarruzun ulusalcı diye anılan çevrelerden gelmesi de bu açıdan şaşırtıcı değil diye düşünüyorum. Yani bir tür aslında yarın bu şeyin üzerindeki tasallut, vesayet kalktıktan sonra ne olacak, Türkiye'nin ana akımını kimler yönlendirecek gibi bir tartışmanın öne çağrılması biraz da biraz bel altı bir yöntemle sürdürülmesi gibi geliyor. Bu noktada sana şuradan bırakmak istiyorum. Hani yayından önce biraz kısacık sohbet etme şansımız oldu. Bu tartışmayı bir hegemonya, siyasal hegemonya, entelektüel hegemonya tartışması olarak görebilmek için başka koşullar lazım. Evet. Hani bir sınıf mücadelesinin ortada olduğu başka koşullar lazım. İstersen sen de biraz onu aç Bahadır. Çünkü solda da kafalar karışık biraz.
Bir önce senin söylediğin kısma bir ek yapayım. Hani ulusalcı oda teliğinin temsil ettiği kesim açısından şöyle bir şey söz konusu. Şimdi bu daha önceki programlarda bir türlü gelemediğimiz, aslında uzun uzun tartışmak gerekiyor ama her yeni, sürekli yeni bir gelişme olduğu için maalesef onu erteliyoruz. Başkanlık rejimi aynı zamanda kendi muhalefet tarzını da yarattı. Evet. Yani Türkiye'de bir üzerinde mutabakat sağlanmış bir milat olarak 2016'yı alırsak, 2016'dan sonraki gelişmeler esasında sadece iktidar mimarisini yapılandırmadı. O iktidar mimarisi yapılandırırken ona uygun bir muhalefet tarzı, bir muhalefet bloku da ortaya çıktı. Dolayısıyla iktidar çözülmeye başladığı zaman muhalefet bloğunu oluşturan kesimlerde aslında çok güçlü toplumsal hareketleri tabanlarına dayanmayan kesimler için bir fırsat doğuyor. Yani devlet içindeki, iktidar bloğu içindeki klik çatışmalarının yaratacağı olanaklar dahilinde kendilerine bir iktidar olabilme, iktidar fırsatı yaratma fırsat. Şeyi bekliyorlar. Bir imkan görüyorlar burada. Ama bunun toplumsal tabanı olup olmadığı tartışılır. Yani toplumsal tabanının ne derece olup olmadığı, toplumun kendisinde böyle bir bölünme olup olmadığı tartışma, çok tartışmalı bir şey. Çünkü bana göre şu anki hakim iktidar ve muhalefet siyaseti ile toplumun gittiği yön çok başka yerlere gittiğini düşünüyorum. Yani bambaşka yere gidiyor. Yani toplum bir öndersiz, örgütsüz, lidersiz, politikasız bir biçimde kendi yakıcı güncel sorunların peşinde onu aşmaya çalışan bir sinir harbi yürütürken, kendi hayatın içinde her gün bir aslında savaş verirken, muhalefetin bir kesimi, büyük bir kesimi, iktidardaki bu kırılmalar, klik çatışmaları, işte ordu içindeki klikler, MİT pozisyonu nedir, emniyetin pozisyonu nedir diyerekten siyaset üretmeye çalışıyorlar ve buradan da bir kendilerine fırsat görüyorlar. Oda TV bu fırsatı gören odakların başında geliyor. Çünkü siyaseti geçmişten beri hep siyaseti sadece klik çatışmaları çerçevesinde algıladığı için o klik çatışmalarından hangisi hakim olursa kendisine alan açılır, buna göre pozisyon alıyor. Şimdi bu, o açıdan bu tartışmayı Oda TV'nin açması çok makul, anlaşılır bir şey. Yani son tartışmasını ve onun üzerinden mülteci tartışmasına aslında atıf yapması ve oradan hani kendine ulusalcı, milliyetçi bir rüzgar yaratabileceğini, burada bir hakimiyet kurabileceğini düşünmek çok normal tuttuğu pozisyon açısından. Gelelim asıl meseleye. Yani bizim de, ki sana da bir sürü mesaj gelmiştir. Yani sosyalistler evet. Acaba bu fon işine nasıl bakıyor? Nasıl tartışıyor? Şimdi burada iki tane kavramın çok beyhude kullanıldığını düşünüyorum. Yani buna katılmayan olabilir. Birisi emperyalizm, diğeri de hegemonya. Ya bu ikisi aslında sol sosyalist siyaset için, sınıf hareketi için özellikle mesela emperyalizm bir rejim, bir sistem analizidir. Yani kapitalizmin gelişme yönünü gösteren, bir aşamasını gösteren bir şeydir ve çok girift. Yani bu sadece söylemle, retorikle, üç tane aydını devşirmekle hakimiyet kurabileceğim bir şey değil. Bu bir finans kapital egemenliği. Doğayı yok eden, şu an insan bedenini, hani artı değer sömürüsünün son haddine geldiği ve artık insan bedenini çürüten, yok eden bir aşamaya gelmiş bir birikim rejiminden bahsediyoruz. Bir kere böyle bir şeyi, yani bu burada anti-emperyalizm bunun üzerinden yapmak, daha doğrusu bunu anti-emperyalizm politikasını bunun üzerine oturtmak demek son derece liberal bir şeydir, çizgidir. Bu bir sınıf hareketiyle birlikte düşünülebilecek. Sınıf hareketini aşan, çünkü dünyadaki ekonomik politik sistemle birlikte ele alacağım bir şey. O yüzden böyle, yani emperyalizm, anti-emperyalizm, kıstasını böyle basitçe medyada yayın yaptığın yere göre, kimliğine göre yapmak kimlik siyasetinin kendisi olur. Esasında yapılan şey kimlik siyasetine teslim olmak olur. Bu çok derin bir tartışma da sadece burada bir kabaca bir şey kendi fikrimi söylemek istedim. İkincisi de hegemonya dediğimiz şey, yani hegemonyanın kurulabilmesi için ortada bir toplumsal harekete dayanman lazım. Toplumsal harekete dayanmadan hiçbir şey bir hegemonya kuramaz. Ancak kendi dar entelektüel ya da işte gazeteci, medya çevresinde bir şeye dönüşüyor bu. Retorik savaşına dönüşüyor. Yani toplumsal harekete dayanmayan her hegemonik girişim bir retorik olarak kalmaya mahkumdur ki bunun örneği Türkiye'de çok fazla var aslında. Şimdi şöyle bir hatırlatma yaparak söyleyeyim bunu. Biliyorsun fon tartışması 90'larda da vardı. Özellikle Avrupa Birliği sürecine girildiği zaman yoğun olarak medyada, ana akım medyadan, üniversitelerden, yeni kurulan yayınlardan, vakıflardan bir o zaman da bir fon tartışması yürümüştü. Ama o zamanki fon tartışmasının neye oturduğunu iyi görmek lazım. Birincisi bir Avrupa Birliği süreci var ve bütün bunlar onunla birlikte anlamlı. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki dönüşümü, istikametini belirlemeye dönük devletin içinden de, toplumsal kesimlerin içinden de, aydınların, entelektüelin içinde de bir kesimin oluşturulup bir blok vardı. Üstelik de sermayenin en büyük, en örgütlü kesimi olan, en güçlü kesimi olan TÜSİAD'ın öncülüğünde de yürütülen bir şeydi. Ama onun karşısında da bir sınıf hareketi vardı. Özelleşme karşıtı hareketleri unutmayalım. Özelleşmeye karşı üniversitelerden, medyadan özelleşme lehine yapılan propagandayı unutmayalım. Hani mesela Karabük'e örnek verilirdi. Ya şu kadar zarar ediyor mesela Çaykur. Çünkü orada bir işçiler direnişe geçmiş. O direnişi kırmaya dönük sadece polisiye veya kolluk kuvvetleri marifetiyle değil, aynı zamanda medyasıyla birlikte bir şey vardı.
Propaganda aygıtı.
Yani o çünkü Türkiye'de Türkiye'nin istikamet değişiyor. Bu değişirken ortaya çıkan örgütlü güçlerin bir çatışması söz konusu. Kürt hareketi, işçi hareketi ve hakim burjuvazinin istediği bir yön var ve bunlar uyuşmuyor. Burada bir hegemonya sağlamaya dönük bir proje vardı. Şimdiki ise çok başka bir şeyden hareket edeceğiz. Yani şimdi çok sömürünün çok çıplak olduğu, olanca şiddetiyle arttığı bir dönem ama bunun karşılığında sınıf hareketinin yükseldiği bir dönemde değiliz. Bir kere bunu bir iyi görmek lazım. Yani bunun niye yükselmediği, niye örgütlü güçlerin hala harekete geçemediği, yani örgütlerin bu kadar dibe vurduğu bir zamanda hegemonya tartışmasını yapabilmen çok şey değil. Sadece şuna yol açar. Belli mecralarda ürettiğin kültür ürünlerinin rengini belirlersin. Yani ancak hani yazılan, çizilen yazıların içeriğini belirlersin. Ama bunun toplumda bir karşılığı var mı yok mu çok şey soru işareti olarak kalır.
Evet yani aslında birazcık sanırım şöyle bir noktaya mı geliyoruz Bahadır? Bir toplumu da ilgilendiren toplumsal bir sorun var ve hani sorundan kastım şu, Türkiye bir değişim anında işte içine 20 yıldır içine sokulduğu elbiseye sığmıyor Türkiye. Çeşitli nedenlerle sığmıyor ve Türkiye değişecek fakat en önemli aktör yok. Örgütlü bir halk ve toplum yok. Geçmişteki yakın dönemdeki başka dönüşüm anlarında da kısmen yoktu ama örneğin mesela AKP bir miktar hani toplumun içindeki bir dönüşüm arzusunu en azından tevil ederek, bunu dönüştürerek, istismar ederek de olsa arkasına almıştı. Şu anda bir bıkkınlık, mevcut düzenden, sistemden bir bıkkınlık var ama bu bıkkınlığın bir politik beklenti olarak aktığı, kanalize olduğu bir başka kanal yok. Hani burjuva politika açısından da yok. Yani CHP de böyle değil, İYİ Parti de böyle değil. Yani İYİ Parti'nin oyları %8'den 11'e çıktığında vay Akşener çok iyi gidiyor deniyor. Halbuki böyle bir ülkede 8'den 11'e çıkmanın hani aritmetik bir anlamı belki var ama tek başına bir politik hegemonya, bir politik güçlenme anlamına gelmediği söylenebilir. Şimdi bu dönüşümün gerçekleşmekte olduğu, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türkiye'yi daha uzun yıllar bu şekilde yönetemeyeceği açıkken biraz yarının koltuklarına, yarının pozisyonlarına, siyasal pozisyonlarına, iktisadi pozisyonlarına, hatta medya pozisyonlarına ilişkin bir hazırlık, bir sen de öyle dedin, fırsat, bunlarda fırsat görme hali. Dolayısıyla da olası rakipleri olası rakiplerle bir erken karşılaşma hali gibi görünebilir diye düşünüyorum ben de.
Yani, biz bu programda hep şey yapmaya çalışıyoruz seninle, yani elimizden geldiğince, yani olayı bir tarihsel süreciyle ele almaya çalışıyoruz ve bunun toplumda ne derece karşılığı olup olmadığını, hani onun ne derece etkileyip etkilemediğine bakaraktan siyaset üretilmesi gerektiğini ya da işte tartışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunda da bence bakılması gereken yer burası. Yani toplumun emekçi kesimleri bundan ne derece etkileniyor? Mesela mültecilik işinden ne kadar etkileniyor? Onu orada yarattığı tahribatın ileride yer alışabileceği daha faşizan politikaların nüvelerini daha iyi tespit etmek lazım. Bir ikincisi de şundan bence kurtulmak gerekiyor Hakkı. Yani söylemeye çalışmıştım. Yeni bir şeyle karşı karşıyayız ama bu yeni şey aynı zamanda önümüzdeki dönemlerin, yılların sınıf hareketini belirleyecek bir renktir. Bu sadece Türkiye yaşamadı. Amerika'daki Latin göçünün Amerikan seçimlerinden tut da siyasetine kadar, Trump'ın seçilmesine kadar ve onun devrilmesine kadar nasıl belirlediğini düşünürsek, Asya'da Endonezyalı işçi, Sri Lankalı işçi, Malezyalı işçi diye bir şey kalmadığını görmek lazım. Orada bir Çin hinterlandı oluşmuş ve emek gücü iç içe geçmiş. Artık o emek gücünü yönetebilmek için ırk, dinsel ayrımları daha fazla keskinleştirmek zorunda kalıyor sermaye. Şimdi Türkiye'deki önümüzdeki dönemde olacak şey de budur. Aslında daha homojen, nasıl desem, farklı farklı özelliklerin bir araya geldiği, farklı farklı ırkların bir araya geldiği ama tek bir emek gücü, emek havuzuna dönüştüğü bir Türkiye'de sermayenin iktidarı yapmaya çalıştığı şey, şimdiden yapmaya çalıştığı şey şu: onu Afganlı olarak kodlamak, bunu Suriyeli olarak kodlamak, bunu işte işsiz kalmış Türk işçi olarak kodlamak. Tıpkı şimdi Kürtlere mesela yönelik saldırılar da var, Kürt tarım işlerine yönelik. Yani ancak bu emek gücünü, bu ortaya çıkan büyük emek havuzunu böyle yönetebilirsin. Dolayısıyla sosyalist siyasetin içinden çıkması gereken şey bana kalırsa fon tartışmasına kim fon alıyor almıyordan öte Türkiye'deki rejimi daha da faşizan hale getirebilecek bu dinamiğe karşı bir şey üretmeyi bilmen gerekiyor. Yani örgütlük üretmen gerekiyor. Buralara yönelik mesela sendikal hareket ne olacak? Bunlar nasıl sendikal olacak? Bence Türkiye sınıf hareketi açısından en büyük tehlikelerden birisiyle karşı karşıyayız şu an. Yani hem bir fırsat, bir imkan doğuruyor bu ama aynı zamanda şu an için somut olarak bir tehlike, bir risk olarak giderek büyüyor yani.
Evet, zaten dağınık darmadağınık olan işçi sınıfı saflarını, emekçiler, çalışanlar saflarını daha da parçalayan, birbirine yabancılaştıran, farklı ideolojik, politik sahiplerle, milliyetçi sahiplerle orayı da parçalayan bir şeye dönüşüyor gibi. Bahadır, sanırım süremizin önemli bir kısmını kullandık, tamamını kullandık. Bir tür hani hem mülteciler tartışması hem fon tartışması, bütün bunların oluşturduğu bu bayram durgunluğunu da aslında büyük bir dinamizme, hareket aktivasyona çeviren bütün bu tartışmaların aslında bir tür yeni devlet sağı, bir tür sağcılık, yeni statiko inşasında işlevli olabileceği sorusuyla birlikte konuşmak lazım sanırım.
Yani burada biz bütün tartışmanı, belki çok bütün çerçevelerini, bütün meçhizelerini koyamadık ama önemli olan tartışmalar hangi siyasal projeye oturuyor, hangi siyasal pozisyona denk düşüyor. Türkiye'nin şu an iktidarın sıkışmışlığı içinde ona ne tür bir imkan sağlıyor. Muhalif kesimler için nasıl avantajlar ya da dezavantajlar sağlıyor. Bütün bunlarla birlikte değerlendirilmediği zaman bu şeye dönüşür. Yeni bir şey de olmaz. Dediğim gibi yeni bir şey de olmaz Türkiye'de. 90'lı yıllarda, işte 2000'lerde, yetmez ama evet, kamplaşmasında gördüğümüz siyaseti sadece ahlaki, etik, ilkesel kriterleri indirgeyen, ki bu gerçekten, bunu altını çizmek lazım, bu çok liberal bir bakıştır. Tıpkı eleştirilen kimlik siyasetinin aynısını burada yeniden başka araçlarla ve başka kavramlar üretmek demektir. Onun toplum içindeki etkisiyle birlikte değerlendirilmediği zaman şeye düşer, bir retorik olarak kalır ancak. Kendi arasında bir söylem savaşı olarak kalır. Yani şu anki fon ve onunla bağlantılı olarak çıktığı için söylüyorum. Bugün mültecilik üzerinden çıktığı için yarın başka bir şey üzerinden çıkabilir. Daha gerçek bir şey üzerinden de çıkabilir bu. Toplumsal hareket yükseldiği zaman yarın ona karşı örülen, karşı hegemonyanın bir parçası haline gelebilir bunlar. Bu ama bu şu anki pozisyonda bu tamamen iktidarın aslında o sıkışmışlığı içinde bir çıkış ararken üretmeye çalıştığı daha faşizan bir politikaya kaçınılmaz olarak eklemleniyor. Çünkü toplumsal harekete dayanmayan bir karşı duruş sergileniyor.
Evet. Ya hatta ben iktidar çevrelerinin bu meselenin üstüne atlamasını da böyle biraz ironik de buluyorum Bahadır. Böyle gülümsetiyor beni. Örneğin Fahrettin Altun hani tedbir alacağız, bir şeyler yapacağız falan dedi. Bir tartışmaların varabileceği boyutun tehlikesi açısından önemli tabii, dikkat çekici. Ama bir yandan da aslında kendi sonlarına, hani kendi politik sonlarına dair bir tartışmaya bu kadar heves atlamaları da onu bile görmekten aciz olduklarını gösteriyor sanki. Peki eklemek istediğim bir şey yoksa bugünlük tamamlayalım mı?
Tamamlayalım. Tamam, peki. Çok süre, başka bir süreçte
sürecek görünüyor.
Devam ederiz.
Evet, biraz zaman kaybetme pahasına sürecek görünüyor. Peki bu haftalık bu kadar o halde. Önümüzdeki bölümlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.